Ben Gürsel Tokmakoğlu. Savunma ve güvenlik konularından bahsediyorum. Bugün göğsümüzü kabartan bir konu var. Akıncı insansız hava aracıyla ilgili önemli bir teknolojiyi bir araya getirip bunu harekat alanına koyan, ihracatını yapan bir ülke konumuna geldik. Bakın, daha önce insansız hava aracıyla ilgili olarak çok arayışımız oldu. Amerika'dan, İsrail'den, hatta Çin'e kadar gidip kapıları çalmış idik. İsrail'den aldığımız insansız hava araçlarının neye mal olduğunu da biliyoruz. Bu tip projeleri üretenler, aslına bakarsanız, bir taraftan hem bilgilerimizi yarı yarıya paylaşır gibi bir durum oluşturmaktalar, hem de diğer taraftan bizim verdiğimiz parayla kendilerine üretecekleri, araştırma geliştirme yapacakları faaliyetlerde finansman sağlayacaklar. Bu işler böyle oluyor. Ne zamanki milli sanayiyi elde ediyorsunuz, milli sanayiyi kendiniz kuruyorsunuz, İşte o zaman Ar-Ge'yi kendiniz yapıyorsunuz, kendiniz geliştiriyorsunuz, A'dan Z'ye her şeyle ilgili olarak inisiyatif sizde oluyor. Akıncı'ya kadar gelen bu Baykar'ın yapmış olduğu teknolojiyi biz bu yönüyle ele almamız gerekiyor. Yani inisiyatif bizde. Türkiye'nin insansız hava aracı ile ilgili olan sürecinde şunlar yaşanmış idi. Tam da zamanında Amerika'nın yapmış olduğu ve harekat alanında bir fil kullandığı silah sistemlerini Türkiye bir NATO müttefiki olarak nasıl o füze sistemleriyle ilgili düşündüysek aynı şekilde bunda da istenmiş idi. Fakat elde edilemedi. Tabii bunlar o dönemde mecburiyetle ortak çalışma şeklinde acaba gidilebilir mi diye düşünüldü ve insansız hava aracında ilk İsrail'e gidildi. Ama pek de böyle bilinmeyen bir konu vardır. Mesela Çin'de de insansız hava aracı arayışı içerisine girmişti Türkiye. Gidip bakıldı ki o tarihlerde siz bu teknolojiyi nereden alıyorsunuz dediğimizde o teknolojiyi İsrail'den alıyoruz dedi Çinliler. Ve bize gösterdikleri ürünlerin içerisinde baktık ki örneğin buzlanma yüksek irtifada, buz çözücü sistemleri yok. Bu havada donar düşer dediğimizde cevap veremiyorlardı o tarihlerde. Karşı rüzgar, aşırı bir karşı rüzgar aldığında yerinde duruyordu insansız hava aracı, ilerleyemiyordu. Bakınız, bunları araştırma geliştirme kapsamında çalışıyorken başka ülkelere satmaya çalışıyorlardı. Bu işlerin böyle basamak basamak ilerlendiğini düşünürseniz Türkiye aslında Baykar'la yapmaya başladığı andan itibaren harekat alanına girip burada başarı sağlamış bir teknolojiden bahsediyoruz. Bu zaten işi başarma noktasında bahsetmiş olduğum mesela İsrail'i, mesela Çin'i hemen ilk etapta geçebilen bir teknolojik akıldan bahsediyoruz. Diğer konuda bu insansız hava aracı ile ilgili çeşitli yani drone olarak işaret edeceğiz. Artık geleceğin harekat konseptinin içerisinde bu var. Çeşitli dronlar var. Suda giden, karada giden, havada giden dronlar var. Yani kara kuvvetlerinin kullandığı dronlar da var. Yani su yollarında, denizde, boru sistemlerinin içerisinde, boğazlarda, hani mini denizaltı bile diyebilirsiniz bazıları için dronlar var. Bunların kullanmaları ile ilgili paterne baktığımızda bunlar otonom yarı otonom sistemler olarak zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin 2021 projelerinin içerisinde büyük bir şekilde yer alıyor. İnsansız hava araçları konusunda ise o kadar çok çeşitli şeyler var ki minnacık sinek gibi olanından tutunuz da devasa atmosferin üstünde 90-100 bin fitte uçanları da var. Bu işler artık çığırından çıktı. Bir yerinden girmek gerekiyordu. Ama Baykar'ın yaptığı işte budur. Baykar öyle bir şey yaptı ki tam zamanında bu teknolojiyi üreten bir akıl oldu. Yani geri kalmayacak Türkiye. Yani ileriye gidecek. Yani önünde vizyon açık. Yani üretebileceği o kadar çok şey var ki bunlar Türkiye'ye büyük bir katkı olarak gelecektir. Bakın, Bahar Kalkın Harekatı'nda çok sözü edilen bir konu vardır. Mesela sürü harekatı yapabilme kabiliyetine sahip. İşte o bile her şeyi değiştirir. Taktik doktrini değiştirir. Tek bir hedefe, tek bir insana, tek bir silahlı vasıtaya, işte uçak savar olur, tank olur, başka bir şey olur. Buna dair eğer siz birçok drone'u havaya atar da, örnek veriyorum, 20 tane değişik hedef kategorisine, 20'sine birden, ayrı kategorilerde de olabilir, aynı da olabilir. Hareketli de olabilir, duruyor da olabilir. Bir şeyin arkasında gizlenmiş de olur, açıkta da olabilir. Bakın, hepsiyle ilgili olarak örneğin 7'sini birden attınız sürü halinde. Bunları akıllı bir şekilde tasnif edip %100 vuruş ihtimali. Bunu düşünebiliyor musunuz? Artık vizyon değişti, konsept değişti. Bununla ilgili harbetme şekilleri değişti. Ama bunları düşünebilecek seviyeye geldi Türkiye. Düşünebiliyor musunuz? Caydırıcı olarak da sahaya yansıtır oldu. Artık böyle taşların arkasına saklanabilen teröristler olmayacak. Çünkü bir şekilde onu bulan akıllı yapay zeka ile çalışan bir drone'un olduğunu fark edince ne kadar saklanırsa saklasın artık o işler bir yerde kalacak. Baykar bunları yaptı. Akıncı bununla ilgili olarak yüksek irtifada gerçekten çok önemli bir tasarım, bir teknoloji üretti. İşte A'dan Z'ye bu drone, insansız hava aracı teknolojisinde Türkiye artık adını yazdırdı. Bu çok önemlidir. Bakın tabii ki bir kısa süre içerisinde 7 kiloluk bir drone yapmakla ilgili safahatı, yani model uçak gibi düşünün. Oralardan geldik. Şimdi hem operatif hem de stratejik manada değer kazanmış olan Akıncı'ya kadar. Öyle bir yere geldik ki Türkiye bu konuda ihracat yapıyor. Hatta ülkelerin savunmalarıyla ilgili olan bölgesel dinamiklerinde teraziyi kendi tarafına çevirmekle alakalı stratejik bir unsur oluyor. Bakın, bir şeyin parasını verirsiniz, satın alırsınız ama bölgesel dinamiklerle neyi alırsanız o sizin stratejik dengenizi değiştirir. Çevrenizdeki imkanlarla birlikte değerlendirir. İşte böyle bakılır savunma konularına. Bunu biz mesela Ukrayna'ya, Katar'a satıyoruz şu anda ama oradaki dengeleri değiştiriyoruz. O ülkelerin savunma kaderlerine yönelik olarak bir girdimiz oluyor. Ha, gelelim kendimize. Söylediğim gibi Akıncı'ya geldik. Akıncı hakikaten 20 metre kanat açıklığıyla dev bir hava vasıtası. 1350 kilo akıllı mühimmat atabiliyor. 40 bin fitte uçuyor. Bu önemli bir şey. Yani bu yüksek irtifa kategorisine giriyor. Ve uzun süre havada kalışıyla da görevini uzun süre yerine getirebiliyor. Bakın, bir hava vasıtasının içerisinde aslına bakarsanız 4 ünite bulunur. Bu bir uçak olsa da böyle ifade edilebilir. İşte bundan bir tanesi gövdesidir. İkincisi motorlarıdır. Ondan sonra aviyonikleridir, yani havacılık elektroniğidir. Ondan sonra silah sistemleridir. Türkiye kendi silahlarını üretebiliyor. Akıllı mühimmat üretiyor. Gövde yapabiliyor. Bu Akıncı'nın gövdesini Türkiye yapıyor. Diğer taraftan motor yapabiliyor. Ama diğer taraftan baktığınızda kategorik olarak zaten insansız hava araçlarının olması gereken donanıma sahip. Ama en önemli noktası aviyonikleri. İşte bu aviyonikleri hem uçağın uçmasıyla alakalı konuları işaret ediyor hem de baktığınızda yer sistemlerine. Yani bu drone, insansız hava aracı, silahlı insansız hava aracı dediğimiz vasıtalarda otonom, yarı otonom bir harekat kabiliyeti söz konusu. Bu stratejik güce ulaşan Akıncı ile birlikte Türkiye işte harekat alanındaki bütün dengeleri değiştirebiliyor. Yerde oturan pilot, hedefleyici, bununla ilgili diğer donanımları kullanan, hedefle ilgili istihbarat çalışmalarını yapan, mühimmatı kullananlar, işte bunların hepsi artık Türk aklıyla, yapay zeka ile çalışan sistemleri kullanıyorlar. Biz belki Akıncı'ya daha gelmezden önce ne tür tecrübeleri elde ettik diye sorarsak, işte Barış Pınarı harekatında biz %80 civarında bu vasıtalarla üstünlük kurduk. Harekatı tamamen değiştirdik. Diğer taraftan bakalım, İşte Bahar Kalkanı'na %90 bunları kullandık. Esad güçleri kıpırdayamadı. Tek tek avladık. İnsanlı uçaklar farklı şeylerdir. Örneğin hava muharebesi dediğimiz, yani bir hava kuvvetinin bir hava kuvvetiyle harekatı içerisinde, örneğin bir A bombardıman jet uçağının hava savunma uçaklarının karşı karşıya gelmesi ve üstünlük sağlaması mücadelesi, bu ayrı bir kategori harp etme tipidir. Yani sizin diyelim ki 100 tane uçağınız var, karşı tarafın 100 tane uçağı var, bunlar havada bir yerde. Nasıl yerde askerler karşı karşıya geliyor, birbirlerini elemine etmek için çatışıyorlarsa, havada da uçaklar çatışırlar. Onun için uçakların kendisinin güç parametreleri değişiktir. Silahları, manevra kabiliyetleri. Örneğin bir uçak 10G çeker, 12G çeker. Diğeri 8G çekiyorsa o mağlup olur. Birinin elinde 250 mil mesafeli uzaktan atılan akıllı silah vardır. Diğerinde sadece kısa menzilli vardır. Ötekisi daha yaklaşmadan diğerini vurur. Bakın bunların hepsi uçaklarla ilgili yapılacak savaş kategorisinde ilgili. Ama insansız hava araçları çok farklıdır. İnsansız hava araçları belki de işte son 10-15 yıldır harekat alanında belirli değişikliklere sebep olmuş bir konudur. Bununla ilgili daha aslında çok şey değiştiriliyor. Adını Batı dünyası bunun sıfır kayıplı savaş olarak verdi. Sıfır kayıplı savaş ne biliyor musunuz? Tabii bununla ilgili filmler de çoktur, bilirsiniz. Hani Arizona'da oturur bir tane operatör barakanın içerisinde, Afganistan'da bir yerde hani o terörist diye kendilerince açıkladıkları birinin evinin üstüne artı noktayı koyar, vurur. Kaybı var mı? Kaybı yok. Sıfır kayıplı savaş yeni bir savaş türüdür. Aslına bakarsanız tabii bu George Bush döneminden itibaren geliştirilmeye başlandı konsept olarak. Bununla ilgili çeşitli vasıtalar çıkıyor ve bu harekat alanında kullanılıyor. Bunun felsefi olarak incelemesi başka, ama harekat alanında böyle bir şey olması demek, artık sizin bununla ilgili hem bir şeyleri yapabiliyor olmanız gerekiyor, hem de önlem alabilmeniz gerekiyor. Yani taarruzi ve tedafi olarak bununla ilgili çalışmaları yapabiliyor olmanız gerekiyor. Sizin güç parametrelerinizin içerisinde bu insansız hava araçlarıyla ilgili olarak teknolojiyi elinde tutmanız gerekiyor. Hatta düşman yapacaksa bile onun ne yaptığını anlamanız açısından teknolojiyi bilmeniz gerekiyor. Böyle düşünürseniz şimdi artık bu sıfır kayıplı savaş sistemlerinin içerisinde dronlar çeşitlilik yaratıyor. Her şeyi vurabilirsin. Bu insan kaybı olmadan, ama çeşitli hedef kategorilerini istemediği zamanda. Bakınız, enteresan olan şey şudur. İlan edilmemiş savaşlarda bile, ilan edilmemiş çatışma alanlarında, gri bölgelerde bile, kontrol dışı olan her yerde siz artık dronları kullanabilirsiniz. Keşif maksadıyla kullanırsınız, gözetleme maksadıyla, link yapmak, muhabereyi, irtibatı sağlamak maksadıyla, bilgi aktarmak, bakın silah bile kullanmak. Bunlar artık mevzubahis olan şeylerdir. Bugün yine Baykar'ın yaptığı vasıtalar Libya'da işte işi nasıl tersini çevirdi. Bir silahın, silah sisteminin denenmişliği önemlidir. Harekattaki müessiriyeti önemlidir. Bizim bu silahlarımız artık dünyanın en iyi silahları. Dünyanın ilk üçüne giriyor diyoruz, ama denenmişliği bakımından bakarsak gerçekten kalifiye olmuş, artık ispatı şayanlar ortadadır. Tebrik ediyoruz Akıncı'da çalışan bütün mühendis arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi, çocuklarımızı. Hepsini tebrik ediyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.